Ayrım 3. Kadının göğüsleri insanı şaşırtacak kadar küçük ve sıkıydı. Öyle ki onun bu özelliği bedenin geri kalan yerlerinde cömertçe bulunan kıvrımlara tezat oluşturuyordu. Ay ışığında ve otelin terasını çevreleyen lambaların hafif ışığında Pitt genç kadının kan damlalarıyla benek benek olmuş bronz rengi teninin insanı büyülercesine giysisinin altında kaybolduğunu görebiliyordu. Daha aşağıda kadının beli tatlı bir kıvrımla dümdüz ve gergin karnına ulaşıyor, ardından da sımsıkı yeşil giysisinin dikişlerini patlatmak için savaş veriyormuş gibi görünen bir çift dolgun kalçaya açılıyordu. Kadın kızılderiliye benziyordu. Ne var ki omuzlarına dökülen parlak kızıl saçları bu tahminini doğrulamıyordu. Genç kadın, "Bana böyle bakmaya devam ederseniz yanınızdan ayrılmak için izninizi istemek zorunda kalacağım," dedi. Bunun üzerine Pitt utanmış gibi bakışlarını kadından uzaklaştırmaya çalıştı ama beceremedi. "Sanat galerilerini gezmenin serbest olduğunu sanıyordum." Kadın Pitt'in kolunu yakaladı ve sıktı. "Ama bir şeyler satın almak istemeniz koşuluyla." "Ben sanat eserlerini yalnızca seyretmekten hoşlanırım. Onları satın aldığım çok enderdir."
"Öyleyse ilke sahibi birisiniz demektir."
"Birkaç ilkem vardır ama onlar kadınlara uygulanmaz." O anda Pitt'in burnuna gelen kadının parfüm kokusu nedense ona hiç de yabancı değildi. Genç kadın dayanmak için Pitt'e tutunarak bir an duraksadı. Sonra da Waikiki plajının serin kumlarına gömülü ayaklarını hafifçe oynatarak ayakkabılarını çıkardı. Birkaç dakika hiç konuşmadan ağır ağır yürüdüler. Bu arada kadın Pitt'in kolunu daha da sıkı tuttu ve Pitt'e iyice sokuldu. Yarı aydınlıkta kadının gözlerinde ansızın bir parıltı belirdi ve yavaşça "Adım Summer," dedi. Pitt kadını kolları arasına alıp şiş dudaklarından hafifçe öptü. Hiçbir şey söylememişti. Ve ansızın kafasında tehlike çanları çalmaya başladı ama çok geç kalmıştı. İlk duyduğu şiddetli bir acı oldu. Summer'ın dizi kasığına gömülürken Pitt'in de ağzı bir karış açıldı ve o anda soluğunun kesildiğini hissetti. Öyle ani tepki göstermesi için beynine neyin emir verdiğini Pitt asla bilemeyecekti. Ama bildiği tek şey varsa o da duyduğu korkunç acı anında ani bir refleksle yumruğunu salladı ve yumruğunun Summer'ın çenesinin sağ tarafına hızla indiğini görebilmiş olmasıydı. Kadın bir an sarhoş gibi sallandı, sonra da kumların üzerine yığıldı kaldı. Herhangi bir umutsuzluk anında yardıma hazır bekleyen Pitt'in gizli ve önceden akla gelmeyen koruyucu güçleri onu düşüp bayılmaktan alıkoydu. Kasığındaki şiddetli acı onu derin soluk almaya zorladı. İki eliyle kasığını tutup acıdan kıvranarak yavaşça yerde hareketsiz yatan kadının yanına diz çöktü. Pitt duyduğu acıdan çığlık atmamak için dişlerini öyle sıktı ki çenesi ağrıdı. Dizlerini yumuşak kuma gömdü, öne arkaya sallanmaya başladı. Baygın yatan bir kızın yanında öne arkaya hareket edip elini de sıkıca bacak arasında tutarken o anda bir yakalansa birçok sıkıcı soruyla karşılaşabilirdi. Bereket versin ki 60 metre ötesinde küçük bir ateşin çevresinde oturan gençler ve otel müşterileri dışında plaj bomboştu. Aradan 4 dakika geçti. Bu süre içinde duyduğu şiddetli acı gittikçe azaldı, zonklamaya dönüştü. Ancak o zaman Summer'ın elinde parıldayan bir şey olduğunu fark etti. Bu bir cam yansımasına benziyordu. Kadının üzerine doğru yavaşça süründü. Sessizce yatan kadının üzerinde çömelerek gevşek parmakları arasında duran şırıngayı çekip aldı. Pitt şaşkındı. Gecenin yarı aydınlığında Summer 25'inden daha büyük göstermiyordu. Yumuşak ve tatlı bir görünüşü vardı. Elindeki şırıngayı ceket cebine dikkatle yerleştirirken içindeki sıvının ne olabileceğini merak etti. Daha sonra Pitt öne eğildi, kadını acemice omuzlarına aldı ve sallanarak yerinde doğruldu. Ansızın kadının çevrede pusuya yatmış birkaç arkadaşı olabileceğini düşündü. Ne var ki o anda böyle şeylerle uğraşacak zamanı yoktu. Oteli yalnızca birkaç blok ötedeydi. O nedenle de yükünü sırtında iyice dengeledi ve kumda sert adımlarla yürümeye başladı. Pitt gece kaldırımlarda dolaşan turist gruplarına görünmeden geçmeyi umuyordu. Çünkü otelin arka bahçesindeki sık ağaçların arasından gizlenerek ilerlemeyi düşünüyordu. Yoksa devreye dolaşan bir polisle ya da sırtındaki kadını kurtarıp kahraman olmak isteyecek iyi niyetli bir turistle karşılaşmayı hiç istemiyordu. Pitt kaldırımdan yürüseydi 5 dakikalık kolay bir yürüyüş olacaktı. Oysa arka bahçedeki sık ağaçların arasından gidince yürüyüşü tam 20 dakika sürdü. Soluk alıp dinlenmek ya da sarhoş bir grubun yalpalaya yalpalaya gözden uzaklaşmasını beklemek için gölgelik yerlerde kısa molalar verdi. Summer'ın bedeninden yayılan güzel parfümün tadını iyice çıkardı. Bu kez parfümün Hawaii adalarında yaygın olmayan bir tür olduğunu çıkarabildi. Ama bu kokuyu bir kadının kullandığını ilk kez görüyordu. Oteli caddenin tam karşısındaydı ve otelin lobisinde yanan ışıklar Pete'e sığınılacak emin bir yer gibi görünüyordu. Trafiğin uygun olduğu bir anda koşarak caddeyi geçti. Kasığındaki zonklamadan yüzü perişandı. Sırtındaki ölü gibi ağırlıkla cabasıydı. Bu durumda ve karanlıkta yaklaşık 400 metre yürümenin neden olduğu fiziksel zorlanma onu soluk soluğa bırakmıştı. Kaldırımın kenarında park eden arabaların yanından dolandı. Otel girişinin yanına geldi ve lobiye dikkatle bakındı. Şansı o anda Pete'i terk etmiş gibiydi. Çünkü içeride iri yarı ve kara derili bir Hawaii'li kadın elektrik süpürgesiyle asansörün önünü süpürmekteydi. Pete kapıdan girmekten vazgeçti. Binanın köşesinden kıvrıldı ve alttaki garaja inen eğimli yolda hızlı hızlı yürüdü. Yarı aydınlık beton garajda park edilmiş birkaç araba dışında bir şey yoktu. Pete kapısı açık bir asansör gördü, yanına giderek içine bindi ve katının düğmesine dokundu. Sonra da asansör kabininin teak ağacıyla kaplanmış duvarına yaslandı. Pete terden sırılsıklam kalmıştı. Harcadığı güçle gecenin nemi birleşmiş, sonuçta kendisini tükenme noktasına getirmişti. Summer'ın ağırlığı altında iki büklüm asansörün duvarına yaslanmış beklerken hiç olmasa bir parça olsun dinlenebildi. Asansör yeknesak bir uğultuyla yukarıya tırmanışını sürdürdü ve Pete'in bastığı kata dek hiç durmadı. Asansörün kontrol panosu 10 rakamında yanıp sönmeye başladı. Pete'in şansı yine geri gelmiş gibiydi çünkü koridorda kimsecikler yoktu. Kısa bir süre pantolon ceplerini el yordamıyla beceriksizce araştırdıktan sonra dairesinin anahtarını bulabildi ve cebinden çıkardığı anahtarı üzerinde 1010 yazan işlemeli ahşap kapının kilidine soktu. Lüks döşeli dairesi Pete'in maaşına göre oldukça fazlaydı. Ne var ki 3 yıldır ilk kez tatil yaptığından böyle bir dairede bulunmasını haklı görüyordu. Pete yatak odasına girdi. Summer'ı yatağın üzerine bıraktı. Başka bir zaman olsa bu denli güzel bir kadını seyrederken arzu duyardı kuşkusuz. Ama bu gece hiçbir şey duymuyordu. Ne düşünceleriyle, ne duygularıyla, ne de bedeniyle. O gün başından sonuna dek yorucu geçmişti. Pete Summer'ı yatağın üzerinde hala baygın durumda bıraktı ve banyoya giderek soyundu. Sonra da duş yaptı. Her şey anlamsızdı. Kendisine tümüyle yabancı biri onu neden öldürmek istesindi? Tek varisi ufak tefek ak saçlı annesiydi. O da yardım derneklerinin düzenlediği çaylara gitmekten ve el işi örgüler yapmaktan vazgeçip mafyayla ilişki kurmadıkça onu öldürtmek istemesi için hiçbir nedeni olamazdı. Pete tüm bu düşüncelerin bir kuruntudan başka bir şey olmadığını anlayıp sırıttı. Kaldı ki elinde şırıngadaki sıvının zehir olduğunu kanıtlayacak ne vardı ki? Sıvı bir tür uyku ilacı olamaz mıydı? Böyle bir şey yarı yarıya olasıydı da. Ama yine de aynı soruyu soracaktı kendisine. Neden? Anımsayabildiğine göre hiçbir askeri sır bilmiyordu. Ne nükleer bombalarla ilgili gizli bilgiler, ne füze rampalarının yerleri, ne de dünyanın yok edilmesi için hazırlanan çok gizli planlar. Bir süre sonra düşünceleri yine Summer'ın olağanüstü güzelliğine döndü. En sonunda da kendisini zorlayarak düşünmekten tümüyle vazgeçti. İçinde bulunduğu gerçek ana döndü. Musluğu kapadı, sırtına bir bornoz geçirdi ve yatak odasına dönerek Summer'ın alnına ıslak bir bez parçası koydu. Kadının sabah uyandığında çenesindeki morluğu göreceğini anlayınca da bundan azıcık sadistçe bir zevk duydu. Pete Summer'ı omuzlarından tutup hızla sarstı. Genç kadın baygınlıktan kurtulmak istemiyormuş gibi yavaşça mırıldanarak iri gri gözlerini istemeye istemeye açtı. Yabancı bir yerde uyanmak çoğu kadını ürkütürdü. Ama Summer'ı değil, çok güçlüydü. Kadının beynindeki devrelerin hemen harekete geçtiğini anladı. Çünkü gözleri hemen odayı araştırmaya başladı. Bakışları önce Pete'e, sonra kapıya, daha sonra da balkona, en sonunda da yine Pete'e yöneldi. Aslında bakışları normal görünüyordu ama yine de daha tam olarak ayılmamış gibiydi. Bir süre sonra elini kaldırdı, çenesinde moraran yere dokundu. ''Bana vurdun mu?'' diye sordu. ''Evet'' diyen Pete sırıttı ve ''Şimdi de getirdiğim odamda bulunuyorsun. Sanırım sana tecavüz edeceğim.'' Sonunda kadının gözleri dört açıldı. Artık kendisine iyice gelmişti. ''Böyle bir şeye cesaret edemezsin.'' ''Peki daha önce cesaret etmediğimi nereden biliyorsun?'' Summer Pete'in sözlerine neredeyse inanıyordu. Eli hızla kasığına doğru kaydı ama birdenbire durdu. ''O denli sapık biri değilsin.'' Sapık olduğumu da kim söyledi?
Pete çok garip bir bakış attı.
Bana dendi ki...
Ama hemen sözlerini yarıda kesti ve gözlerini Pete'den kaçırdı. Pete azarlarcasına, çok dikkatli olmalıydın dedi. Kötü söylentilere inanman ve Waikiki plajında bir aşağı bir yukarı dolanarak savunmasız erkeklere şırınga saplaman başını iyice derde sokabilir.
Summer birkaç saniye Pete'e dik dik baktı. Dudakları karşılık vermek için aralandı ama tam o anda güzel gri gözlerinde yavaş yavaş kuşku belirmeye başladı.
Sonunda ne demek istediğini anlamıyorum diyebildi.
Sen bilirsin. Pete sırtını kadına döndü ve telefona uzandı. Ne yapmak istediğini bırakayım da polis öğrensin. Benim gibi dürüst vatandaşlar polisin bu tür işlerle uğraşması için para veriyor.
Bir yanlışlık oldu.
Sesi birdenbire değişmişti. Sert ve buz gibiydi. Telefon etmeye kalkışırsanız tecavüze uğruyormuş gibi bağırırım. Yüzümdeki bu yaralarla da kime inanırlar sanıyorsunuz? Size mi yoksa bana mı?
Pete telefonun almacını kaldırdı ve tuşlara dokunmaya başladı.
Sana inanacaklarından hiç kuşku yok tabii. Yani Adrian Hunter lehimde tanıklık yapana dek. Şu anda onun yüzünde de birkaç iz bulunuyor olmalı.
Pete dikkatini telefona yöneltti. Öbür uçta telefona yanıt veren ses 5 kez alo dedikten sonra telefonu kapadı. Pete ancak hattın kapandığını anladıktan sonra konuşmaya başladı.
Alo, size bir saldırı olayını bildirmek istiyordum.
Pete daha fazla devam edemedi. Summer bir anda yataktan fırladı, almacı Pete'in elinden kaptı ve hızla yerine koydu.
Lütfen, anlamıyorsunuz.
Sesi bu kez yumuşak ve umutsuzluk doluydu.
Son sözlerinde tüm olanları hafife almış oldun diye Pete öfkeli öfkeli söylendi. Sonra da genç kadını omuzlarından yakaladı, parmaklarını sertçe sıktı ve gözlerini hiç kırpmadan kadının acıdan büyüyen göz bebeklerine iyice yaklaştırdı.
Adamın yumurtalıklarına diz atıp sırtına şırıngayı sapla, sonra da ırzına geçiliyormuş gibi davran. Şimdi anlat bakalım senin derdin ne, ne yapmaya çalışıyorsun?
Kadın bir an karşı koymaya çalıştı ama bundan hemen vazgeçti.
Haydut herif!
Sesi kin dolu bir fısıltıyla çıkmıştı. Kadının o andaki bakışları Pete'i etkiledi. Summer'ın omuzlarını yavaşça bıraktı ve geri çekildi.
Ben buyum işte, büyük gangster Al Capone'un adamlarından biriyim. Chicago'dan da gemiyle daha yeni geldim.
Ah seni bir... Ama sözlerini yarıda kesti. Omuzlarında kıpkırmızı iz bırakan Pete'in tuttuğu yerleri ovaladı.
Sen bir şeytansın.
Pete bu sözlere hiç kızmadı. Yalnızca parmaklarının genç kadının tenine gömüldüğü yerlerde oluşan kıpkırmızı izleri fark edince bir parça üzüldü. Uzun bir sessizlikten sonra Summer yine konuşmaya başladı.
Ne öğrenmek istiyorsan anlatacağım.
Sesi biraz daha yumuşamasına karşın gözlerindeki buz gibi bakışlarda en küçük bir değişiklik olmadı.
Ama ilkim banyoya gitmeme yardım edebilir misin? Sanırım kusacağım.
Pete elini uzattı, Summer'ın bileğini yakaladı. Elinin altındaki kadının kaslarının gerildiğini hissetti. Ansızın kadın bir ayağını yatağın kenarındaki demire geçirdi ve incecik bedeninin tüm gücüyle Pete'in midesine omuz attı. Pete'in dengesi bozuldu, gerisin geriye bir sandalyenin üzerine düştü, sonra da sandalyeyle birlikte yere yuvarlandı. Düşerken yatağın yanındaki gece lambasını da devirmişti. Pete yerdeki kaba tüylü halıya çarptığında Summer da kapıyı çekerek açtı ve balkonda gözden kayboldu. Pete yerden kalkmaya çalışmadı. Aksine sırt üstü yaslandı ve halının üzerinde daha rahat bir durum aldı. Aradan 10 saniye geçti. Kendini daha fazla tutamayan Pete kahkahayla gülmeye başladı.
Bir daha 10. kattaki bir erkeğin odasına girerken yanında bir de paraşüt getirmeyi unutmazsın.
Summer yavaşça odaya geri döndü. Güzel yüzü öfkeden mosmor kesilmişti.
Sana şu anda söylenecek çok kötü bir söz var ya.
Pete kibarca gülümseyerek, benim aklıma bu türden en az bir düzinesi geliyor dedi.
Summer el verdiği ölçüde uzakta durmak için odanın karşı duvarına yaklaştı ve yavaşça bir koltuğa çökerek gözlerini Pete'inkilere dikti.
Sorularınızı yanıtlarsam ne olacak?
Pete sakin sakin hiçbir şey dedi. Kolayca kabul edebileceğim bir öykü anlattığında buradan elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gidebilirsin.
Sana inanmıyorum.
Bak güzelim, ben ne Boston canavarı ne de karın deşen Jack'im. Ayrıca seni temin ederim ki Waikiki plajında masum bakireleri kaçırma alışkanlığım da yok.
Lütfen diye Summer yavaşça yalvardı. Size zarar vermek benim arzum değildi. Tıpkı sizin ülkeniz için çalışmanız gibi ben de kendi ülkem için çalışmak zorundayım. Sizde öğrenmem emredilen bilgiler var. Şırıngadaki sıvı da bilinen skopolamin solüsyonu.
Yani gerçeği söyletmek için kullanılan serum mu?
Evet, kadınlarla ilgili ününüz sizi en çok kuşku duyulan kişi yaptı.
Ne demek istediğin anlaşılmıyor.
Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ya da ona bağlı haber alma bölümü Bayan Hunter'ın sevgililerinden birinin ondan babasının kurtarma operasyonları ile ilgili gizli bilgileri elde etmeye çalıştığına inanıyor olmalı. Bana da sizin Bayan Hunter'la olan ilişkinizi araştırmam emredildi. Hepsi bu kadar.
Ama hepsi hiç de bu kadar değildi. Kadının yalan söylediğinden Pitt'in kuşkusu yoktu. Bundan başka kadının zaman kazanmaya çalıştığını da biliyordu. Adrian Hunter'ın bildiği tek gizli bilgi, gelecekteki amirallerin onunla sevişme yeteneklerine göre nasıl sıralanmış olmasıydı.
Pitt yerden kalkarak kadının tam karşısına doğru ilerlerken Summer onun gözlerindeki acımasız parıltıyı gördü ve ürperdi.
Pitt'in aklı karmakarışıktı, çok da öfkeliydi. Ne var ki ansızın kadına karşı büyük bir acıma duymaya başladığını fark etti.
Summer'ın bir gözü üzerine düşmüş dağınık kızıl saçlarına ve insanı büyüleyen kucağında gevşek duran ince uzun ellerine baktı.
''İşin bu şekle dönüşmesinden üzgünüm.'' dedi Pitt. ''Hem de çok üzgünüm.''
Kendisini bir parça aptal hissediyordu. Güzel bir ilişkiyi bozman çok kötü oldu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı haber alma örgütünden değilsin tatlım. Ayrıca gerçek bir Amerikalı bile değilsin. Kaldı ki bu ülkede gangster sözcüğünü 1930'lardan beri hiç kimse kullanmadı. Gizli ajan rolü oynamakla da başarılı olamadın. Çünkü hiçbir ajan polise yalandan telefon etme hilesini yutmazdı. Oysa sen yuttun. Bunlardan başka Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tehlike anında sesi duyulacak denli yakınına tepeden tırnağa silahlı adam takmadan hiçbir kadın ajanını kötü adamların yanına elini kolunu sallaya sallaya yaklaşmasına izin verme gibi bir alışkanlığı da yoktur. Çanta taşımıyorsun, giysin de işler karışınca bekçi köpeklerini uyarmakta kullanacağın bir vericiyi gizleyemeyecek denli dar.
Pitt'in kadını etkilemek için uyguladığı şok tedavisi çok işe yaramıştı. Çünkü o anda Summer'ın yüzünde renk diye bir şey kalmamıştı ve bu kez midesi gerçekten bulanıyor olmalıydı. Pitt devam etti. ''Ve benim senin kadar saf ve temiz olabileceğimi düşünüyorsan büyük bir yanılgıya düşüyorsun. Seni plajdan buraya taşıdığımda saçının telinden ojeli ayak tırnaklarına dek tüm vücudunu kontrol ettim.'' Üzerindeki giysinin altında bulunan tek şey, yalnızca sol baldırının iç tarafına bantla tutturduğun küçük bir şırınga kılıfı.
Summer'ın gözleri ani bir öfke dalgasıyla alev saçmaya başladı. Pitt daha önce bir kadının kendisine böyle ne zaman baktığını anımsayamadı. Summer lavaboya mı yoksa yerdeki kaba tüylü halıya mı kusmaya karar vermeye çalışıyormuş gibi bir lavaboya doğru bir de yerdeki halıya bakmaya başladı. Sonunda lavabo üstün geldi. Düşecek gibi yerinden kalktı. Sallana sallana yürüyerek banyoya girdi. Kapısını hızla kapadı.
Pitt kısa bir süre sonra da kadının içeride lavaboya kustuğunu duydu. Ardından da musluktan akan su sesi duyuldu.
Pitt yürüyerek balkona çıktı ve aşağıda uzaklarda okyanus dalgaları kumsala çarparken daha yakınında da Honolulu'nun göz kırpan ışıklarını uzun uzun seyretti. Galiba balkonda gereğinden çok durmuştu. Banyodan gelen su sesi Pitt'i daldığı düşlerden kurtarıp gerçeğe dönmesini sağladı. Su sesi çok düzenliydi. Bundan başka normal kullanma süresini de çok geçmişti. Üç adımda banyo kapısına ulaştı ama kapı içeriden kilitliydi. İçeride misin diye sormanın sırası değildi. Tek ayağıyla kendini dengeledi, öteki ayağıyla da kapı kilidinin bulunduğu yere sert bir tekme attı. Kapı hemen açıldı ama içeride kimsecikler yoktu.
Summer gitmişti. Ondan kalan tek iz bir ucu duşun perde demirine bağlı banyo penceresinden dışarıya uzanan birbirine düğümlü banyo havlularıydı.
Pitt korka korka aşağıya göz atınca son havlunun tam altındaki dairenin balkonunda duran bir şezlongdan yalnızca bir metre yukarıda sallandığını gördü. Görünürde olağan dışı bir durum yoktu. Ne fazladan yakılan lambalar ne de otel müşterilerinin yardım isteyen çığlıkları vardı. Bu da Summer'ın sağ salim kaçtığını gösteriyordu. Pitt kadının başına kötü bir şey gelmediğini sevindi. Pitt kısa bir süre olduğu yerde öylece durarak kadının yüzünü gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. Yüzü galiba sevecen, hassas ve canlıydı. Sonra da elinden kaçmasına göz yumduğu için kendi kendine küfretti.
4. Bölüm
Sabahın erken saatleriydi. Gece bir ara yağan hafif bir yağmurdan sonra geride incecik, hayalet gibi su buharı izleri kalmıştı. Aslında havadaki nem oranı çok boğucu olacaktı. Ama esen alize rüzgarları havayı temizlemiş ve aşırı nemi ilerideki kayalıkların ötesinde uzanan mavi okyanus suları üzerinde dağıtmıştı. Elmas Burnu'ndan Reef Oteli'ne dek uzanan kumsal kıyı şeridi bomboştu. Oysa turistler büyük cam ve beton yığınlarından oluşan otelleri, kenti gezmek ya da alışveriş merkezlerine gitmek için yavaş yavaş terk etmeye başlamışlardı. Pit terden ıslanmış çarşafların içinde çıplak yatarken açık pencereden dışarıya bakındı ve bir süre yandaki palmiye ağacında kendileriyle hiç ilgilenmeyen dişi kuş için dövüşen iki kargayı izledi. Daha sonra da tam kuşların kavgası sona ermek üzereyken kapısının zili çaldı. Pit istemeye istemeye sırtına havlu kumaştan yapılmış bir robe de chambre geçirdi, esneye esneye kapıyı gidip açtı. ''Günaydın Dirk.'' Kapının önünde alev rengi saçları olan kısa boylu bir adam durmaktaydı. ''İnşallah bir aşk molanı engellemiyorumdur.'' Pit elini uzattı. ''Hayır, buyurun girin.'' Küçük adam içeri girdi, odaya şöyle bir göz gezdirdi. Sonra da dışarıdaki harikulade manzarayı izlemek için dışarıya çıktı. Açık kahverengi takım giysisi içinde çıktı. Giysisinin yeleğinde köstekli saati bile vardı. Yüzünü kaplayan biçimli kesilmiş kızıl sakalı ve bembeyaz görünen çenesinin sakalsız iki yanı alışılmadık bir görüntü yaratıyor, insanın ilgisini ilk anda çekiyordu. Oval biçimdeki yüzü ise terden boncuk boncuktu. Bu denli terlemesine ya havanın nemi ya çıktığı merdivenler ya da ikisi birden neden olmuştu. Çoğu insan başarıya uzun ama en kolay yoldan ulaşırken Ulusal Sualtı ve Denizcilik Örgütü'nün başkanı Amiral James Sandeker tam tersini yapmış, en kısa yolu seçmiş ve karşısına çıkan her güçlüğü yenmiş, her engeli aşmıştı. Sandeker başını omuzunun üzerinden geri çevirdi ve dışarısını işaret ederek, ''Şu lanet olası kargalar kulağının dibinde böyle bar bar bağırırken nasıl oluyor da uyuyabiliyorsun?'' diye sordu. ''Şansım var ki güneş yükselene dek deliler gibi uçuşup durmuyorlar.'' Pit eliyle divanı işaret etti. ''Rahatınıza bakın amiralim, bu arada ben de gidip size kahve getireyim.'' ''Kahveye filan boş ver, 9 saat önce Washington'daydım. Uçak yolculuğu vücudumun kimyasal dengesini bozdu. Onun içinde bir duble viskiyi kahveye yeğlerim.'' Pit dolaptan bir şişe skoç viskisi çıkardı, sonra da bardağı doldurdu. Sandeker'in parıldayan mavi gözleriyle karşılaşmak için odanın karşı tarafında duran amirale baktı. Acaba neler oluyordu? Ülkenin en itibarlı resmi örgütlerinden birinin başkanı 6000 millik uçak yolculuğunu yalnızca özel projeler müdürüyle kuşlar hakkında söyleşide bulunmak için yapmış olamazdı. Sandeker'e bardağı uzattı ve sordu. ''Sizi Washington'dan alıp buraya sürükleyen şey nedir?'' ''Derin denizlerdeki akıntılara yapılacak yeni bilimsel geziyle ilgili planlara gömüldüğünüzü sanıyordum. Yanılıyor muyum yoksa?'' ''Neden burada olduğumu gerçekten de bilmiyor musun?'' diyen amiral her zamanki hafif alaylı ses tonuyla konuşmaktaydı. Onun bu biçimde konuşması Pit'i elinde olmadan o güne dek hep korkutmuştu. ''Seni ilgilendirmeyen başkalarının işine burnunu soktuğun için burada bulunuyorum. Seni bir pislikten kurtarıp bir başkasına bulaştırmak için özel bir gezi yapmak zorunda kaldım.''
''Hiçbir şey anlamadım.''
''Biliyorum, bir yeteneksin ama biraz fazla aşırısın.'' Yüzünde alaylı bir gülümsemenin belli belirsiz izi vardı. ''Sanırım Starbuck'ın haberleşme kapsülüyle ortaya çıkınca bir eşek arısı kovanını rahatsız etmiş oldun. Bilmeden Pentagon'da büyük bir deprem başlattın. Öyle ki sarsıntısı ta Kaliforniya'dan duyuldu. Bundan başka deniz kuvvetlerinde de günün adamı oldun. Onlara göre ben yalnızca ıskartaya çıkmış bir emekliyim. O nedenle de neler olup bittiğini perde arkasında olsun izlememe izin vermediler. Bana yalnızca Genelkurmay Başkanı'nın aracılığıyla ve kibarca ricada bulunmakla yetindiler. Yani ivedilikle havaiye uçmam ve sana yeni görevini açıklamam, sonra da deniz kuvvetlerine ödünç verilmeni ayarlamam için.''
Pit'in gözleri kısıldı. ''Bu işin ardındaki kim?''
''101. Kurtarma Filosu Komutanı Amiral Leigh Hunter.''
''Ciddi olamazsın değil mi?''
''Seni adını vererek isteyen bizzat kendisiydi.''
Pit öfkeli öfkeli başını salladı. ''Aptalca bir şey. Bu işi reddetmekten beni ne alıkoyabilir ki?''
''Beni bazı şeyleri sana anımsatmaya zorluyorsun.'' dedi Sandeker sakin sakin. ''Şu anda NUMA'da çalışıyor olmana karşın kayıtlara göre hala hava kuvvetlerinde binbaşı rütbesiyle görev yapıyor görünmektesin. Ve senin de çok iyi bildiğin gibi Genelkurmay Başkanı verilen emirlere karşı gelmenden hoşlanmaz.''
Pit Sandeker'e gücenmiş gibi baktı. ''Bu iş yürümeyecek.'' Hayır, yürüyecek dedi Sandeker. Çünkü çok iyi bir deniz mühendisisin. Hem de elimdeki mühendislerin içinde en iyisisin. Daha önce Hunter'la tanıştım ve bunu ona da açık açık söyledim.
Bilmediğin daha başka şeyler de var. Pit kendinden çok emin görünüyordu. Yani Hunter'ın kızıyla yattığını mı söylemek istiyorsun?
Pit dondu kaldı. Bunun size neye mal olacağını biliyor musunuz amiralim?
Kurnaz ve başıboş bir fahişenin mi diye Sandeker sordu. Aslında bin bir güçlükle bulup getirdiğim Starbuck'ın kapsülünden başka daha bilmediğin çok şey var.
Pit kayıtsızca kötü haberleriniz varmış gibi görünüyorsunuz dedi.
Demek istediğim şu ki diye amiral ciddi ciddi devam etti. Deniz kuvvetlerine yeni bir meslek öğrenmek için katılmıyorsun. Sen yalnızca Hunter'la aramdaki ilişkiyi sağlayacaksın. Bu iş sona ermeden de Numa işi kulağına dek bulaşmış olacak. Numa'ya deniz kuvvetlerinin isteyeceği her tür bilginin verilmesi emredildi.
Araç gereçle verilecek mi?
İsterlerse evet.
6 ay önce kaybolan bir denizaltıyı bulmak pikniğe gitmeye benzemeyecek.
Starbuck tüm harekatın yalnızca yarısı dedi Sandeker. Deniz kuvvetleri komutanlığı son 30 yılda Hawaii adalarının kuzeyine denk gelen bir bölgede seyrederken aniden kaybolan 38 gemiyle ilgili ayrıntılı bir dosya derlemiş. İşte şimdi de bu gemilerin kaybolma nedenini öğrenmek istiyorlar.
Atlantik ve Hint okyanuslarında da gemiler kayboluyor. Bu tür olaylar duyulmamış bir şey değil ki.
Haklısın ama normal koşullar altında. Çünkü deniz kazaları, enkaz parçaları, yağ lekeleri, hatta insan ölüleri gibi geride izler bırakırlar. Bundan başka enkaz parçaları aynı zamanda yüzerek kıyıya vururlar ve kayıp geminin başına gelenler konusunda insana ipucu verirler. Oysa Pasifik girdabında yok olan gemilerden bu tür hiçbir kalıntı ortaya çıkmadı.
Pasifik girdabı mı?
Denizcilik Birliği'ndeki denizcilerin ortaklaşa verdikleri ad bu. Rotası bu bölgeden geçecek hiçbir gemide çalışmayı kabul etmiyorlar.
38 gemi diye Pit yavaşça mırıldandı. Peki ya telsiz haberleşmesi ne olmuş? Herhangi bir geminin imdat işareti göndermeye bile zaman bulamadan batması için ancak birkaç saniye geçmesi gerekir.
Bugüne dek hiçbir imdat işareti alınmamış.
Pit sustu. Sandeker'de açıklamalarına son vererek skoç viskisini yudumlamayı sürdürdü. Sanki sıra kendilerine gelmiş gibi dışarıdaki kavgalarda kısa sessizliği bozan gürültülü kavgalarına yine başladılar.
Pit kuşların gürültüsüne kulaklarını tıkadı ve gözlerini yere dikti. O anda kafasından hızla geçen yüzlerce soru vardı. Ama ona göre saat gizem dolu gemi kaybolmalarıyla ilgili varsayımlar düşünmek için daha çok erkendi. Sessizlik bir parça fazla uzayınca Pit konuşmaya başladı.
Pekala, dediklerinizden anlaşılıyor ki 37 gemi bir daha asla herhangi bir limana ulaşamayacak. Geriye 38. gemi kalıyor, yani Starbuck. Kapsülde yazılı koordinatlardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı geminin tam yerini biliyor.
Peki öyleyse daha ne bekliyorlar? Gemi enkazının yerini belirledikten sonra kurtarma gemilerinin enkazı 10 kulaç derinlikten su yüzeyine çıkarabilmek için sanırım Tanrı'nın yardımını istemeyeceklerdir.
Bu iş öyle sandığın kadar basit değil.
Neden değilmiş? Deniz kuvvetleri F-14 denizaltısını tam burada, Oahu adasının Pearl Harbor girişi açıklarında ve 60 kulaç derinlikten çıkarmıştı. Hem de 1975 yılında.
Yalnızca bilgisayarlar aracılığıyla düşünen günümüzün masa başı amiralleri bulduğu mesajın gerçek olduğuna inanmıyorlar. En azından mesajdaki yazıların Dupre'nin el yazısı kesinlikle belirlenene dek.
Pit iç çekti. Anlaşılan kapsülü getiren budalanın bir numara çevirdiğinden kuşkulanıyorlar.
Onun gibi bir şey.
Pit istemeye istemeye güldü. Böylece neden transfer edildiğimi anlamış oluyorum. Demek ki Amiral Hunter beni göz altında tutmak istiyor.
Kapsüldeki mesajı okumak hatasını işledin. Yalnızca bu hareketin bile seni hiç ilişkisi olmayan masum biri olmaktan çıkarıp çok önemli biri durumuna sokuyor. Bundan başka 101. Kurtarma Filosu bizim uzun menzil FXH helikopterimizi de ödünç istiyorlar. Deniz kuvvetlerinin hiçbir pilotu bu helikopterde denenmedi. Oysa sen denendin.
Ve eğer bir düşman ülke Sam amcanın en yeni ve en modern nükleer denizaltısını bizden önce bulmaya ve kurtarmaya niyet ederse... Ki uluslararası sularda ilk kez bir gemi kurtarması olacaktır. Starbuck'ın yerini öğrenmek için gizli ajanlarını kaçıracak kolay bir hedef durumundasın.
Tanınmak ve sevilmek güzel bir şey dedi Pit. Ama unutuyorsunuz, Starbuck'ın bulunduğu yeri bilen tek kişi ben değilim.
Evet ama yanına en kolay yaklaşılacak kişi sensin. Hunter ve adamları güvence altında Pearl Harbor'a kapanmış, 24 saat durmaksızın bilmeceyi çözmeye çalışıyorlar. Amiral bir an duraksadı. Cebinden kocaman bir puro çıkardı, yaktı ve dumanını düşünceli düşünceli üfledi. ''Seni benim tanıdığım gibi tanıyan bir düşman ajanı güç kullanmak zorunda olmayacaktır evlat. Yalnızca gittiğim bara en baştan çıkarıcı matahari'lerini gönderecekler ve senin onu tavlamana izin vereceklerdir.'' Sandeker o anda Pit'in yüzünde ansızın beliren acı dolu anlatımı fark etti. Ama bir şey belli etmeden konuşmasını sürdürdü. ''Bilesin diye sana şunu da söyleyebilirim ki 101. Filo dünyadaki en iyi gizli kurtarma birliğidir.'' ''Seninle konuşmak da kayalıklar üzerinde yürümeye benziyor,'' dedi Sandeker sabırla. ''Amiral Hunter ve adamları Castro'nun burnunun dibinde, Küba'dan yalnızca 10 mil uzaklıkta bir İngiliz bombardıman uçağını kurtardı. Bundan başka Libya açıklarında New Century'yi, Karadeniz'de South Wind'i, Çin'in ışıkları görülecek denli yakınında da Tari Maru'yu kurtardılar. Tümünde de gemilerin battığı kara sulara egemen ülkeler olan biteni ancak 101. Filo gemileri kurtardıktan sonra öğrendi. Hunter'ı ve onun sualtı enkaz avcılarını sakın hafife alma. Bu konuda ellerine su döken yok, işlerinde en iyiler.'' ''Starbuck,'' diye Pit söze başladı. ''Peki öyleyse tüm bu gizlilik ve öfke neden?'' ''Nedeni Dupre'nin kapsülde belirlenen yerde olabilmesinin imkansız olması. Çünkü mesajda belirtilen yerde olabilmesi için bir gemi olan Starbuck'ın uçması gerekirdi. Günümüzün başarılı gemi mühendisleriyle böyle bir geminin yapımını henüz gerçekleştiremedi. Yani en azından 10 bin ton ağırlığındaki çelikle.'' Pit gözlerini Sandeker'e dikti. ''Starbuck okyanusta bir yerlerde olmalı. Sualtı arama sistemleri günümüzde çok gelişmiş durumda. Starbuck'ın tümüyle yok olduğunu ya da büyük bir araştırmanın tam bir başarısızlığa dönüşmesi inanılacak gibi değil.'' Sandeker bardağını kaldırdı ve içine dik dik baktı. ''Denizler, gemiler ve insanlar oldukça çözümlenmemiş garip ve gizem dolu olaylar da olacaktır. Starbuck bunlardan yalnızca biri.''